Merhabalar. Kuluçka Podcast'in yeni konseptiyle sizlerle birlikteyim. Ben Kaan Şeker. Sayıklamaların ilk bölümünde sizlerle birlikte olacağım. Bu konseptimizde daha önceki diyalog çerçevesinde ilerleyen programlarımızın aksine tek kişi olarak programlarımızı yapacağız. Bir bilinç akışı olsun istiyoruz. Programın adından da anlaşılacağı üzere sayıklayacağımız bir program olacak. Çeşitli kavramlar, çeşitli düşünceler üzerine gidip geldiğimiz, birlikte düşündüğümüz bir program olsun istiyoruz. Bugünkü konumuz da bu bağlamda eleştiri meselesi olacak.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Hepimiz hayatın içerisinde kimi eleştirileri dile getiriyoruz, kimi eleştiriler yapıyoruz. Ancak bu eleştirilerin mahiyeti, eleştirilerin etkililiği ve bu eleştirilerin bir hedefe yönelmesi meselesini ben son derece önemsiyorum. Belki eleştiri dediğimizde akla ilk gelecek isimlerden biri Immanuel Kant. Çünkü kendisi bildiğiniz üzere bilgi felsefesi içerisinde kritisizm adı verilen bir yaklaşımın temsilcisi. Kritisizm, eleştirinin, bilginin ortaya çıkması noktasında, bilginin meydana gelmesi noktasında eleştirinin önemine vurgu yapan, akılıyla birlikte eleştirinin önemini vurgulayan bir yaklaşım. Ben de lise yıllarımdan bu yana aslında bu yaklaşımın etkisi altında olan biri olarak hayatımın pek çok noktasında bu yaklaşımdan etkilenmeye, faydalanmaya çalışıyorum aslında. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Başvuracağımız isimlerden Arendt'e başvurmak istiyorum, değinmek istiyorum bu bağlamda. Onun haricinde belki Foucault'a değinebiliriz. Eleştiri yalnızca aydının, entelektüelin görevi midir? Onun sorumluluğunda mıdır? Tartışması üzerinden ben aslında bunun yalnızca entelektüelin borcu olmadığı kanaatindeyim. Eleştiri elbette tüm toplumun sorumluluğunda, yükümlülüğünde olan bir kurum. Dolayısıyla hayatımızın her alanında bilgiye ve bilgiden hareketle yahut bilgiyi ortaya çıkarmak için eleştiriye başvurmak zorunluluğumuz söz konusu. Ama özellikle sosyal medyanın eleştirilerin dozu ve eleştirilerle beraberinde gelen bu linç kültürüne de burada ayrı bir parantez açmak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü eleştiri dediğimiz kavram az önce de ifade ettiğim gibi bir bilgiyi ortaya çıkarmak maksadıyla yapılıyor olabilir yahut bir bilgiden hareketle yapılıyor olabilir. Ancak tamamen doğruluk payının olmadığı, yani felsefi anlamda, mantık bağlamında söylüyorum, herhangi bir doğruluk payının olmadığı bir argümantasyonun eleştiri olarak kabulü konusunda elbette bir takım tartışmalardan söz etmek mümkün. Ancak sosyal medyanın bizi hayatımızın içerisinde düşürdüğü bu kolaycılıktan söz etmek gerekiyor. Arendt'in bağlamında düşünecek olursak kamusal alana içkin olarak Arendt'in söylediği bir şey vardı. Aslında bu Kant'ın etikte araçsallaştırma yasağı olarak tarif ettiği insanın araç olarak kullanılamayacağını, insanın bir amaç olarak varlığına dönük bir yaklaşımın aslında Arendt tarafından yeniden yorumlanması olarak değerlendirebiliriz kamusal alana ilişkin tasvirini Arendt'in. Orada şunu söylüyordu aslında Arendt, insanın biricikliğini ve benzersizliğini sağlaması bakımından bir fırsattır kamusal alan. Bunun için vardır. Kişi biricikliğini ve benzersizliğini ortaya koyar kamusal alanlarda. Örneğin yasama faaliyetlerini buna gösterebiliriz. Yasama organını buna örnek olarak gösterebiliriz. Agoraları buna örnek olarak gösterebiliriz. Bu alanlarda insanlar kendi biricikliklerini ve benzersizliklerini gösterirler. Yani yasama bir araç değildir, bir amaçtır. Başlı başına bir amaçtır. Agoralar insanların kendilerini var etmeleri için bir amaçtır. Bunu aslında Kant etkisinde bir yorum olduğunu söylemek mümkün. Yahut şöyle ifade etmek mümkün. Kant'ın etikte yapmaya çalıştığını Arendt'in siyaset felsefesine taşımaya yönelik bir çabası olduğunu söylemek mümkün. Bunun biz sosyal medyadaki tezahürünü nasıl görüyoruz? Sosyal medyada bugün hepimiz bir konum işgal ediyoruz. Ve bu işgal ettiğimiz konumlar aslında biricikliğimizi ve benzersizliğimizi ortaya koyabilmek imkanı taşıyor. kendimizi gerçekleştirmek imkanı taşıyor. Örneğin o an gündemde olan bir meseleyle alakalı, o an trend olmuş bir meseleyle alakalı biz çıkıp kendi pozisyonumuzu beyan ediyoruz. Kendi duruşumuzu ortaya koyuyoruz. Kendi görüşlerimizi senenin lehte veya aleyhte hangi tarafında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bunu deklare ediyoruz. Peki bu bizim aslında yine bir adım öteye taşıyacak olursak siyaset felsefesi bağlamında sıramızı savmamıza mı yol açıyor? Örneğin buraya taşımak istiyorum meseleyi. Sosyal medya dediğimiz şey bizi büyük bir kolaycılığa itiyor. Çünkü hem kendimizi gerçekleştirmiş oluyoruz bir tweetle, kendi pozisyonumuzu duyurmuş oluyoruz. Belki aldığımız like'lar, beğeniler, paylaşımlar ve retweetler vesaire, bunlarla kendi etkimizi görmüş oluyoruz. Ve bundan sonra akabinde hiçbir sorumluluğumuzun olmadığı ve başımızın aslında ağrımayacağı bir şekilde bir eleştiri yöneltmiş oluyoruz. Ben herhangi bir hedefe yönelmemiş eleştirinin havanda su dövmek anlamı taşıdığını düşünüyorum. Yani havanda su dövüyorsunuz ve sıranızı savmuş olmanın, kendi gönlünüzü razı etmiş olmanın kolaycılığı da, hazzı da sizi havanda su dövmüş olduğunuz gerçeğinin farkına varmaktan dahi sizi alıkoyuyor. Bu son derece problemli bir şey. Ya da bir başka deyişle şöyle ifade edebilmek mümkün bunu. Siz veya biz, hepimizin yaptığı bir şey, herhangi bir hedefe yönelmemiş eleştiriyle birlikte biz aslında eleştiri yönelttiğimiz dağın bundan haberdar olmadığı bir düzlemi de yaratmış oluyoruz. Yani benzer bir şekilde farenin dağa küstü ama dağın bundan haberi olmadığı bir tablo ortaya koymuş oluyoruz. Çünkü ne eleştiride bir ad anıyoruz, ne eleştiride bir isim ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla isim vermeden, herhangi bir hedefe yönelmeden yapılan tüm bu eleştiriler yalnızca gönlü razı etmenin, yalnızca kendini gerçekleştirmenin bir imkanı oluyor. Ama müthiş bir kolaycılık, müthiş bir illüzyon olduğunu düşünüyorum bunun. Örneğin ben o konuyla alakalı bir eleştiri yaptım. Ya senin yaptığın eleştiri bir, kimin umurunda? Neye etki edecek yaptığın eleştirin? İkincisi de şeyin de umurunda değil yani. Yönelttiğin kişinin de umurunda değil. Siyasi iktidara yönelik, işte düzen eleştirisi, düzen dediğimiz kavrama yönelik, örneğin bizim mahalleyi eleştirecek olursak, bir düzen eleştirisi, bir sistem eleştirisi. Yahu biz bunu yapıyoruz ama o kadar büyük bir kolaycılık ki sisteme eleştiri yapmak. Şikayetçi olduğumuz sistem işverenleriyle, üniversiteleriyle, akademileriyle, medyasıyla, eğitimle, ideolojik aygıtlarıyla, tüm bunlarıyla birlikte var olan bir sistem. Dolayısıyla senin sisteme yönelik yaptığın genel eleştiri, inan iktidar için dahi, bırakın iktidarı, küresel burjuvazi için dahi bir önem taşımıyor. Yani bu eleştiriyi kendileri de yapıyorlar. O eleştiri bir bireyin şahsında somutlaşmadığı müddetçe, o eleştiri bir sınıfın şahsında somutlaşmadığı müddetçe, o eleştiri bir işverenin şahsında somutlaşmadığı müddetçe, o eleştiri bir rektörün şahsında somutlaşmadığı müddetçe, o eleştiri bir sivil toplum örgütünün yönetim kadrosu şahsında somutlaşmadığı müddetçe senin yaptığın eleştiri, hedefe yönelmemiş o eleştiri, müthiş bir kolaycılık, gönlü razı etmenin bir yolu, gönlü razı etmenin sonsuz hazzına ulaşmak için bir araç ve havanda su dövmekten başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla hayatın hangi alanında olursa olsun, neresinde olursa olsun, patriarkaya karşı o eleştirinin bir babanın şahsında somutlaşması lazım. Sınıf mücadelesi bağlamında o eleştirinin bir fabrikada o patron, o işveren, o burjuvazi şahsında somutlaşması lazım. Toplumsal cinsiyetin işte diğer işte LGBTİ queer meselesinde o homofobinin, o transfobinin bir mahallede bu söylemi paylaşan bir insanın şahsında somutlaşması lazım. Biz hayatı teorik metinler üzerinden, biz yaşamı akademik çalışmalarda kurmuyoruz. Yaşam canlı, gürül gürül akıyor. Ve siz eleştiriyi, siz mücadeleyi bir şahısta, bir bedende, bir isimde, bir fikirde, bir noktada, bir eylemde, bir olay somutlaştırmadığınız müddetçe yaptığınız tüm eleştiri havanda su dövmekten başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir yapıcı sonucu beraberinde getirmiyor. Hiçbir çıktı meydana getirmiyor. Yalnızca yaptığınız şey sizin gönlü razı etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla eleştirinin kendisinin başlı başına kıymeti bir kenara, çıktıları itibariyle de meselenin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kant dediğimiz isim etikte de ödev ahlakıyla formülize ettiği, kategorik buyruk olarak formülize ettiği şey de sonuçlardan, koşullardan azade olarak bir eylemin yapılıp yapılmaması gerektiğine kanaat getirilmesi tavrını benimsiyordu. Ancak kendisi kralın, dönemin kralının yahu sen Hristiyanlıkla alakalı şeylerle ilgili pek fazla bir şey yazma yönündeki mektubuna zat-ı haliniz sağ olduğu müddetçe ben sizin kulunuzum. Zat-ı halinizin kulu olarak ben elbette bu konuda gerekeni yapacağım şeklinde bir cevap vermişti. Ve bu verdiği cevap aslında kendi kategorizasyonuna göre bir yalan değildi. Bir kurnazlıktı, kurnaz cevaptı. Yani Zat-ı Ali öldüğünde Kant tekrar yazabileceğine yönelik bir şeyi taşıyordu. Ama Kant orada bir sonuca binaen bu cevabı vermişti. Neydi sonucu? İşten atılmaktı. Neydi sonucu? Akademideki görevinden uzaklaştırılmaktı. Neydi sonucu? Öldürülmekti. İdam edilmekti belki de. Aforoz edilmekti. Kant bunlardan korktu. Sonucu göz önüne aldığı için kurnaz bir cevap vermek zorunda hissetmişti kendini. Dolayısıyla bu felsefeyi kuran ve bize katılık addeden, bize belli kalıplar içerisinde hareket etmeyi koşutlayan Kant, kendisi başı sıkıştığında ve iktidarın o ceberrüt yüzüyle karşı karşıya kaldığında kurnaz bir cevaba başvurmak durumunda hissetmişti kendini. Dolayısıyla Kant'ın iktidara da yaptığı eleştiriler, dine de yaptığı eleştiriler bir noktada somutlaşmadığı müddetçe benim nezdimde hiçbir anlam taşımamakta. Hakeza bu kurnaz cevabını kendi teorisi bağlamında son derece problemli görmekle birlikte, ki bu problemin nedenlerini de az önce açıklamış bulunuyorum. Görmekle birlikte ya Kant'ın bile bu denli katı bir ismin bile en ufak kişisel hayatını, kişisel yaşamını problem edebilecek, probleme sokabilecek, probleme düşürebilecek noktada kurnaz cevaba başvurmaya iten noktada bizim sonucu düşünmeksizin bir eleştiri yapmamızı zaten problemli buluyorum. Ve üstelik biz bu sonuca yönelik düşüncemizi de eylemin başarıya ulaşmasıyla ilintili olarak kurmamız nedeniyle Kant'tan çok daha etiğe uygun bir yerde olduğunu da düşünüyorum bizim yaklaşımımızın. Çünkü biz burada bir mücadele bağlamında bu eleştirileri yapıyoruz. Kant gibi kendi çıkarlarımız için bir takım kuralları ödev ahlakını esnetmiyoruz. O yüzden bu kategorik buyrukların çatıştığı düzlemde mücadelenin buyruğunun diğer buyrukların hiyerarşik olarak üzerinde olduğu kanaatindeyim. Diyerek programı kapatayım. Eleştiriniz bol olsun. Görüşmek üzere.
Kuluçka Podcast yayında. İletişim için @kuluçkapod.